Eylül.
Ayrım 6.
Bir merdiven çıkarak deniz üzerindeki salona girdiler. Burası evin eni kadar geniş bir odaydı. Panjurları açınca önce bol bir ışıkla gözleri kamaştı. Suat ilerleyerek balkona çıkan orta kapıyı da açtı. Üçü birden balkona geçtiler. Saçaklardan girmeyen güneş beyaz, taşkın bir ışıkla burayı içeriye doğru gittikçe gölgelenen bir parlaklığa boğuyor, denizde dalgaların oyunlarıyla kıvrımlanarak yansıyan gölgeler bile bir gümüş beyazlığıyla yıkanıp kendisini açığa vurmayan bir sıcaklık içinde güneşten gelen kahkahalar gibi billurlaşıyordu. Süreyya, "Asıl buraya bak." diyor, karşısında Anadolu'nun Kavaklar'dan başlayıp Beykoz'dan geçerek Paşa Bahçesi'nden ta Çubuklu'ya, sonra Yeniköy'den başlayıp bütün Tarabya'yı, Büyükdere koyunu izleyerek Mesarburnu'na kadar gelen kıyılar arasındaki çok büyük, geniş gölü gösteriyor. Eliyle işaret ederek "Nasıl, tıpkı bir göl değil mi?" diye soruyordu. Necip, "Cidden güzel," dedi. Balkonun kenarına kadar ilerlemişti. Hafif bir rüzgar okşamasıyla damlacıklanan deniz, güneş altında baygın, dermansız, serilmiş, girintili çıkıntılı bir gümüş yayla incileniyor. Kıyıların üstünde gözü alabildiğine sürükleyip, ufuklarda yoran tepelerin her biri başka gölgeler, dumanlar altında havasının ateşten titrediği sezilen Eflatun, Kurşuni, sarı dağ çizgileri, en sonunda geniş bir denizle ışıklar altında ufka gömüldüğü sanılan adalara benzeyerek, ateş koru üstünde ürpere ürpere ses vermeyen setler gibi sıralanıyordu. Süreyya tekrar ediyor, "Nasıl, muhteşem değil mi?" diye soruyordu. Sonra birden alevlenerek, "Ya bu rüzgar?" dedi. "Sorarım sana, bu rüzgarı başka nerede bulursun Necip? İmkanı var mıdır? Bu temiz, saf, Suad'ın dediği gibi köpüre köpüre esen rüzgarı. Şu sevince, şu tazeliğe, şu hayata bak Allah aşkına. Badiye gidip o cehennem ocağına tıkılmak yazık değil mi?" Necip oraya büyük bir saksının yanına konmuş, geniş bir hasır koltuğa oturarak "Muhteşem, muhteşem," diye tekrar etti. Karı koca memnun, mutlulukları gözlerinde gülerek birbirlerine bakıyorlardı. Suat, "Daha bu ilk memnuniyetin arkası alınmadı," dedi. "Her gün başka bir güzellik var." Süreyya, Suat'a gözleriyle teşekkür ederek baktı. "Ah, bütün bunların senin sayende olduğunu düşündükçe, benim sevgili karıcığım." Suat, elini tutmak için uzanan ellerden kaçıp, kırgınlıkla gözlerini süzerek, "Bak, yine söylüyorsun," dedi. "Şu kötü sözcüğü yine tekrar ediyorsun." Süreyya, gülüyor, çırpınıyor, "Ne yapayım, unutuyorum. Affet Suat," diyordu. Sonra Necip'e döndü. "Bir türlü kendimi tutamıyorum. Halbuki karıcığım sözü bizim hanımefendinin en büyük zıttı." Necip bu küçük, içli dışlı aile meclisinde yarı dalgın, derin bir acıyla kendi kendisine, "Evet, insanın bir karısı olup da onu yalnızca adıyla çağırmak mutluluğu," diye yazıklanıyordu. Süreyya sonunda Suat'ın elini tutmuştu. Necip'e dönüp, "Evet kardeşim," dedi. "Biz artık Boğaziçi'nin mutlu, mutluluklarından çılgın kuşları. Buna karşın bu mutluluk ara sıra gagalaşmamızı engellemiyor. Hele ben. Düşün ki artık her şeyime karşı çıkılıyor. Hatta hamaratlığıma bile." Suat haklı olduğunu kanıtlamak için telaş ederek, "Oo, özellikle ona," dedi. "Her gün kaleme gitmeye kalkmaz mı?" Süreyya şakalaşır gibi yine hep Necip'e anlatıyordu. "Ey, ne yapalım? Para kazanmak gerekli, değil mi? İşte pek hala görülüyor ki ana baba adama para vermiyor. Halbuki her yıl insan karısının parasına boyun eğmez ha. Ev tutulmasına neyse, fakat karısının ekmeğine..." Suat uzaktan gelen kulak kabartmış bir kuş tavrıyla başını eğerek yarı sitemli bir gülümseyişle dinliyordu. Sonra birdenbire kıpkırmızı kesildi. "Devam edersen, devam edersen," diye eliyle tehdit ediyordu. Süreyya elini bırakmadığından darılmış ya da kurtulmak istiyormuş gibi çırpınıyor, siyah gözlerinde hiddet şimşeği çaktırarak kurtulmaya uğraşıyordu. Süreyya koyuvermeyerek, "Haklı değil miyim Necip Bey?" diyordu. "Pekala, ister misin şimdi Necip'i hakem tayin edelim?" Suat sonunda yenilmişti. "Pekala, ben onun insafından eminim. Ama önce ben anlatacağım." Hafif bir inatçılık oldu. önce hangisinin anlatması gerektiğini kararlaştırdılar. Suat uzun zaman her gün evde oturmaya alıştırdıktan sonra şimdi İstanbul'a inmeye kalkmasını istemiyor. Özellikle asıl yeni geldiğimiz için çıkıp kırdan, bahardan, buradan yararlanacağımız yerde her gün İstanbul'a inilir mi diye yakınıyordu. Süreyya acımasız bir çocuk gibi davranarak "Niçin inilmesin?" diyor. Gülerek Suad'ın elini hala bırakmıyordu. Hizmetçi kızın balkon kapısında görünüp işaret etmesi Suad'ı bütün kurtulma çaresi aramak zorunda bıraktı. Suat, olmaz, olmaz, göndermeyiz, diyordu. Hem konuğu yalnız bırakıp gitmek, Necip, madem ki evin işi için, dedi. Süreyya çıkıştı. İşte ben bundan bıktım. Buraya geldik geleli bu hain evin işi hiç bitmiyor. İşte ben de bundan yakınıyorum. Akşama kadar beni evde oturmaya alıştırıp, akşamları ev kadınlığını bahane ederek ortadan kaybolduktan sonra benim her gün kaleme gitmemeye hakkım yok mu? Suat, işim var canım diye darılıyordu. Sonunda darılmakla iş görmeyeceğini anlayınca yalvarmaya mecbur oldu. Allah aşkına bırak diyordu. Gözleri rica ile yanıyor, perişan bakıyor. Allah aşkına bırak. Süreyya çabuk geleceğine yemin etmeden onu bırakmadı. Ve iki erkek yalnız kaldıkları zaman Süreyya karşısındaki koltuğa arka üstü yatıp yarı hüzünlü, işte böyle kardeşim, dedi. Sana yemin ederim ki onsuz kalırsan ölürüm. Sustular. Rüzgarın yalnıza ürperterek geçtiği sakin dalgaların çakıllar arasındaki oyuklardan çıkardığı sesle uyuşturucu bir hışıltı duyuluyor. Bu ses denizin parıltılarından çıkıyor sanılacak kadar o parıltıların ahengine uyuyordu. Necip, demek her gün böylesiniz, diye sordu. Evet, fakat yalnızca bu değil. Hele kalk da bak. Ne güzellik, ne güzellik. Necip birden acı bir yerinmeyle bu gece Beyoğlu'na dönmek zorunda olduğunu hatırladı ve vah vah diyerek bunu Süreyya'ya söyleyince o koltuğundan fırladı. Ne? İmkanı yok. Vallahi billahi olmaz. İnsan boğaz içine gelip böyle hemen dönmeye kalkarsa cinayet işlemiş olur. Her türlü cezayı hak eder. Necip söz verdiğini söyleyerek bağışlanmasını rica ediyor. Süreyya inatla "Koy vermeyiz, imkanı yok. Suat mümkün değil razı olmaz." diyordu. Bu kadarla Necip'i ikna etmiş gibi başka bir konuya, biraz önceki konuya geçti. Buradaki hayatlarını anlatmaya başladı. O asıl sabahları seviyordu. Oturdukları odanın üstünde yatıyorlardı. Önce güneş, o cehennem güneşi, o siyah dumanlı, insanın belini büken güneş değil, kız gibi saf ve taze bir güneş gibi gelip odalarını aydınlatıyor, "Uyanınız," diyordu. Sabaha kadar deniz insana gizli ve şen bir ninni söylüyor, bazen kızarak gürlüyor, köpürüyor, fakat çok kere böyle sakin bir kuzu gibi bezgin ve uslu. Suat her gün bu güneşle birlikte uyanıyor, sıçrayıp camları açıyordu. O zaman içeri sabah, hayat, neşe, hele gençlik, bütün bunlar, her şey yalnız bu güneşle, yalnız denizin sesleriyle odalarına, kalplerine hücum ediyordu. İnsanı gelip böyle koklayarak ısıtan, denizin körpeliğiyle serin bir sıcaklık veren güneşle yıkanıyorlardı. İşte Süreyya buna doyamıyordu. Bazen Suat bir şemsiye, ben de bir baston alıp çıkıveriyoruz. Burada ağaçlıklar, korular falan yok. Ama şu arkada Kavak'a giden ince bir çoban yolu var. Oraya gelince Karadeniz görünüyor. İşte o her şeye bedel. Suat'ın bu ev deliliği olmasaydı daha uzaklara gideceklerdi. Fakat o inat ediyor, mutlaka her yemekte kendi eliyle hazırlanacak bir şey, göz gezdirilecek işler buluyordu. Her neyse, bu güzel sabahtan sonra sofra başında karısını karşısına alıp da sessizlik ve samimiyet içinde yemeğini yerken hayatından duyduğu zevke doyum olmuyordu. Süreyya bunu söyledikten sonra göz kırpıp, "Öyle mi sanırsın? O halde öğleden sonranın ne kadar güzel olduğunu bilmiyorsun," diye öğleyi övmeye başladı. Öğleden sonra buraya balkona çıkıyor, kamış koltuklarına uzanıyorlardı. Hararet çoğalmış fakat aşağıda deniz hala serin. Onun seslerinde öyle çığırtkan bir ahenk çağlıyordu ki insan kendisini yeşil suların arasında sanıyordu. Vücudun gevşemesi bu serinliğin, bu yarı hararetin arasında yavaş yavaş öyle bir dereceye geliyordu ki yarı uykuda, yarı uyanık süzülüp gidiyorlardı. Bu böyle 2 saat devam ediyordu. Sonra gezmeye çıkıyorlardı. Akşam gezmesine. Bir arabaya atlayınca büyük dereye doğru. Sonra gece. İstanbul'un en zarif, en süslü, en sakin geceleri. Aydınlığa gerek duymaksızın, göğün denize yansıyan bütün ışıkları o kadar şen, o kadar gevşeklik veren ışıklar yağdırıyordu ki o gölgenin içine gömülmüş, yarı ölmüş kalıyorlardı. O zaman denizin, gökyüzünün, karşıki kırların anlatılmaz bir güzellikleri vardı. Süreyya uzanmış, yalnızca ellerini kullanarak, bazen konudan konuya geçmek için biraz durarak, kelime kelime anlattıkça Necip sessiz dinliyordu. Sonunda Süreyya, "İşte hayatımız," dedi. "Yemin ederim ki hiç bu kadar mutlu olduğumu bilmiyorum." O sırada Suat'ın sesini işittiler. "Şükretmeli, şükretmeli," diyordu. Süreyya yattığı yerden kımıldamayarak, "Sen şükredeceğine buraya bak," dedi ve eliyle Necip'i gösterdi. "Akşama gidiyormuş." Suat şaşırmış. "Olamaz, şaka ediyorsun," diyordu. Süreyya doğruluyordu, sonra güldü. İşte bir haber ki Suat'ın bütün hayallerini yerle bir etti. O, kim bilir, yeni ev kadını sıfatıyla ne hazırlıklarda bulunmuştu. Suat, Necip'le meşgulken bu söz üzerine kocasına dönüp tehditli bir kaş çatışıyla, "Susmak ne iyi şeydir," dedi. Necip hala üzgün bir tavırla kalamayacağını tekrar ediyordu. Süreyya gülerek, "Bu ne ısrar?" dedi. Sonra göz kırparak ekledi, "İleri gitmeyelim. Kim bilir, Beyoğlu bu." Sonunda Suat, bugün gidip yarın mutlaka gelmek şartıyla razı olacağını söyledi. Süreyya, "Öyle ya, bahar bitiyor," dedi. Kendileri Beykoz çayırına gitmek istedikleri halde şimdiye kadar onun gelmesini beklemişlerdi. Necip çarşambadan önce gelemeyeceğini söylüyor, onlar ısrar ediyordu. Sonunda çarşambaya karar verdiler. Süreyya hizmetçinin gölgesini görünce, "Yemek mi?" diye haykırdı. "Koşalım, koşalım, yemekler daralmasın." Suat bu evin bir kusurunun yemek için aşağı kata kadar inmek olduğunu söyleyerek iniyordu. Süreyya önden giderken, "Sen babanı bir daha kandırarak birkaç yüz lira vurabilirsen o zaman istediğimiz gibi bir ev sahibi oluruz," diyor. Buna hep birden gülüyorlardı. Yemek odasına girdikleri zaman Süreyya hemen yerine oturup peçetesini açarak, "Aman çabuk, çabuk, yemekler bizden ilgi bekliyor. Baksanıza, saat 5'e gelmiş," dedi. Suat, "Her zaman kaçta yiyoruz?" diye sordu. Süreyya, "Malum," dedi. "Yani demek istiyorsunuz ki bir muvakkat saati kadar düzenli yemek yiyoruz. Bunu tekrar ettirmeye gerek yok. Allah bu çalışmanızın ödülünü versin. Yalnız dilerim ki bu merak sonunda köşkü bir cinnet haline koymasın. Ev kadınlığı cinnet ölçüsü. Doktorlara yeni bir hastalık daha." Suat azarlayan bir bakışla, "Birikiyor," dedi. Süreyya hem yemek alıyor hem de Necip'e bakarak devam ediyordu. "Ne? Cinnet mi?" Suat başını sallayarak, "Hayır, kabahatler, haksızlıklar," dedi. Necip, "Omlet enfes," diyordu. Süreyya gülerek, "Aşçıya kalsa bize yemek haram olacak. Bereket versin küçük hanıma, o kendisini yoruyor. Ama kocacığına, ay kocasına diyecektim. Ay yine olmadı. Süreyya'ya, Süreyya'ya," dedi.
Ayrım sonu.